Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Burak Şolt.
Burak'la beraber bizi oldukça heyecanlandıran donanımların hemen arkasındayız. Yanı başımızda bir 2080 Ti var, bir de 2080 mevcut. 2080 Ti şu anda çalışıyor ve arkamızdaki demoyu görüntülüyor. 4K çözünürlükte DLSS aktif bir şekilde bu demoyu görebiliyoruz. DLSS nedir bilmiyorsanız endişelenmeyin. Videonun ilerleyen kısımlarına kart teknolojilerine değinirken bunu da sizlere anlatacağız. Kutu açılış videosunda size bir söz vermiştik. En kaslı, en güçlü, en pahalı test sistemini kuracağız diye. Eleştiriler geldi. Haklıydınız. Biz de bundan vazgeçtik. Eleştiriler neydi? Nispeten alınabilir bir sistem kurun da en azından hani tamam kartlar pahalı olabilir belki alamayabiliriz ama biz normal bir oyuncu sisteminde bunun ne yaptığını görelim dediniz. Haklısınız. Biz de nispeten alınabilir bir sistem kurduk. Sistemimizde 8086 işlemci var. 5 GHz'de çalışıyor ve 6 çekirdekli 12 threadli bir işlemci. Hı-hı. Ama bu işlemci 15.000 adet üretildi. Sınırlı sayıda üretildi. Evet. Endişelenmeyin. Bu işlemci aslında 8700K. Birazcık elden geçmiş hali yani.
Yani Intel tarafında özel bir şey işlemciye ihtiyaç vardı. Bir yıl dönümü kutlanıyordu. O yüzden 8700K'nın bir gelişmişi diye düşünebileceğimiz bir işlemciyle beraber çıktılar karşımıza. O yüzden tüketici sınıfında da alabileceğiniz işlemci 8700K. Bu ekran kartını alan birisi için de 8700K'yı almak sıkıntı olmayacaktır. Aynı zamanda birbirlerini besleyebilecek bir ikililer.
Evet, 5 GHz'de taşıttığınızda 8700K'yı bizim test sistemimize kavuşmuş olacaksınız.
Evet.
Sözümüzde hani belki duramamış olduk ama onu da bir başka videoya saklayalım. Siz haklıydınız, evet. Böyle bir sistemle test etmek daha mantıklı. Çünkü en azından sizlerden nasıl bir dünya koşullarında bu kart çalışıyor, diğer kartlarla nasıl karşı karşıya kalıyor bunu da görmüş olacaksınız. Şimdi ilk olarak kartların bir teknik özelliklerini görüntüleyelim. Bir tabloda yan yana getirelim. Burada neyi görüyorsunuz? 2080 Ti, 2080, 1080 Ti ve 1080'i görüyorsunuz. Kartlar arasında bazı bariz farklar var.
Ya öncelikle ilk etapta bahsedebileceğim şey her sene üretim mimarisinde bir geliştirmeye gidiliyor mümkün mertebe. Biz Nvidia'dan belki de 10 nanometre 7 nanometre ataklarını bekliyorduk ama bu sene 16 nanometreden yani Pascal mimarisindeki 16 nanometreden Turing mimarisine geçildi. Turing mimarisine geçerken de 12 nanometre üretim mimarisine geçildi. Bu hem ürettiği performansta hem de tükettiği enerjide düşüş oldu. Performansta artış sağladı. Aynı zamanda zar boyutunda da ve yonganın tasarımında da önemli değişikliklere gidildi. Bunun en baştaki söyleyebileceğimiz şey transistör sayısında 11.8 milyar transistör vardı. Pascal mimarisinde ve yeni mimaride Turing mimarisinde 18.6 milyar transistör var. Zar boyutu neredeyse 2'ye katladı arkadaşlar. Böyle bir farkı da var ve adresleyebildiği bellek miktarı da Pascal mimarisinde 24 GB iken Turing mimarisinde 48 artı 48 GB gibi çok üst seviyelere taşındı. Tabi bu kart için öyle bir bellek söz konusu değil. Önümüzdeki kartlarda 2080 Ti'de 11 GB ve 2080'de de 8 GB. Yani geçtiğimiz sene gördüğümüz 1080 ve 1080 Ti'deki gibi bellek seçeneklerini görüyoruz. Lakin burada önemli bir fark var. O da şu, artık GDDR5X değil GDDR6 bellek modüllerini kullanıyorlar ve çok daha hızlılar. 11 gigabit bölü saniye hız sunabiliyordu geçtiğimiz seneki kartlar. Bu seneki kartlar ise 14 gigabit bölü saniye hız sunabiliyorlar. Bu da tabii doğal olarak yine ekranlarda gördüğünüz üzere bant genişliğini de arttırmış oluyor. Dolaylı olarak da performansta önemli katkıları var.
Şimdi bu kartlara artık GTX değil RTX diyoruz. Neden RTX? Ray Tracing'den geliyor arkadaşlar bu. Bu kartlar GPU mimarilerinde ray tracing işlemlerini gerçek zamanlı yapabilmeleri adına özelleştirilmiş bir birime sahipler.
Evet.
Ve bu birim sayesinde de artık 2070, 2080 ve 2080 Ti ekran kartlarında gerçek zamanlı ray tracing yapılabiliyor. Siz eğer mimari yazılımlarla uğraşıyorsanız, modelleme yapıyorsanız Nvidia'nın RTX teknolojisini destekleyen pluginlerle artık gerçek zamanlı ray trace edilmiş görüntüleri bu uygulamalarda da görebileceksiniz. Sadece oyunlarda değil, aynı zamanda artık bu ekran kartlarını profesyonel uygulamalarınızı hızlandırırken de kullanmaya başlayabileceksiniz. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Benim 1080 Ti'im var. O da biraz yavaş olsun ama gerçek zamanlı ray tracing yapsın.
Evet.
Ne yazık ki o iş öyle olmuyor. Eğer bu birime sahip değilse ekran kartınız hiçbir şekilde gerçek zamanlı ray tracing yapamıyorsunuz. Çünkü ray tracing gerçekten çok karmaşık bir işlem. Ray tracing teknolojisi bilgisayar ortamında görüntü oluşturmak için devrimsel bir teknoloji. Neden? Fiziksel dünyadaki ışık ışınlarını bilgisayar ortamında simüle ederek görüntülerin görünür hale gelmesini sağlıyor. Görüntüler oluşturulmasını sağlıyor. Bir ışık ışını ışık kaynağından çıktıktan sonra dümdüz bir yol izler ama bir objeye çarptığında burada yok olup gitmez. objenin materyal tipine, rengine göre buradan başka bir yere doğru hareket eder, yansır. Bu yansıma sonucunda da eğer mat bir yüzeye çarptıysa orada renklerin oluştuğunu görürüz. Eğer mat bir yüzey bir şeyi engelliyorsa gölgelerin oluştuğunu görürüz. Eğer mat yüzey değil yansıyan bir yüzeye çarptıysa da çeşitli yansımaların bu yüzeyde görünür olmaya başladığını görürüz. Çünkü seken ışık ışınları o objeden bu objeden sekip sekip en sonunda yansıyan yüzeylerde de diğer objelerin görüntülerini oluştururlar. İşte bir ayna görüntüsü ya da iç bükey aynada ya da bir araba kaputundaki diğer arabaların görüntüsü, şehrin görüntüsü gibi yansımalardan bahsediyorum bu tarafta. Ray tracing gerçek hayattaki tüm yansımaları, renk geçişlerini, materyal tiplerini bilgisayar ortamında bize simüle etme şansı veren inanılmaz bir teknoloji. Ama şimdi ne diyoruz? Işık ışınları tek tek piksel piksel takip ediliyor. Tahmin etmişsinizdir. 4K bir sahnede, birçok objenin bulunduğu bir ortamda ışık ışınlarının tek tek piksel piksel takibi de inanılmaz yüksek bir işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. Şu an günümüzdeki ekran kartları aslında bu işlem gücünü kaldırabilecek kapasitede değiller. Nasıl oluyor da Nvidia'nın RTX teknolojisinde biz bunu oyunlarda kullanabilir, 4K'da 60 saniye elde edebilir hale geliyoruz? Aslında olay biraz daha törpülenmiş durumda. RTX teknolojisi Microsoft'un DirectX 12'ye eklediği Ray Tracing teknolojisinden izler taşıyor. Nasıl? Sahnenin sadece gördüğümüz kadarı Ray Tracing teknolojisinden yararlanılarak elde ediliyor. Görmediğimiz kısımlar, kamera açısının dışında kalan kısımların hiçbiri hesaplanmıyor.
Ekran kartını ismini veren bu çekirdeklerin ismi RT Core ve RT çekirdekleri olarak Türkçesini söyleyebiliriz. Bu şekilde hitap ediliyorlar ve Giga Ray denilen yeni bir şeyi aslında hayatımıza sokmuş oldu.
Evet, performans değerlendirmesi kısmında da Giga Ray ölçütünü görüyoruz Nvidia tarafında. Nvidia diyor ki RT Core'un gücünü, yani bu GPU'ların gücünü aslında 2070, 2080, 2080 Ti'yi aynı zamanda Ray Tracing işlem gücü de ayırıyor. Çünkü hepsinde eşit değil sonuç olarak. Ve Giga Ray olarak baktığımızda 2076 Giga Ray iken 2088 Giga Ray olarak bir güç sunuyor. 2080 Ti'ye geldiğimizde 10 Giga Ray işlem gücü, evet, görüyoruz. Ama tabii ki şu anda ne yazık ki günümüz oyunlarının hiçbiri Ray Tracing'i ve RTX'i desteklemediği için, yani 2080'in 8 GB RAM, evet, sunmasıyla 2080 Ti'nin 10 GB RAM sunması arasında ne gibi fark var? Nasıl bir performans ölçütü görüyoruz? Bunu size söyleyemiyoruz. Şu anda Shadow of the Tomb Raider en yakın aslında Ray Tracing teknolojisini desteklemesi gereken, destekleyeceğini düşündüğümüz oyun. Oyun çıktı ama ona da bir update, bir güncellemeyle, evet, bu güncel şey sunulacak, teknoloji sunulacak.
Yani siz şimdi bu kartı aldığınızda hemen bu özellikleri kullanamayacaksınız. Burada geliştiricilerin RTX, Ray Tracing, DLSS, bunlar üzerinde önemli, daha doğrusu destekler vermesi gerekiyor ki bu kartların bu meyvesinden faydalanabilelim.
Ray Tracing ile beraber gerçekten bir çığır açılacak. Bir şeyin eşiğindeyiz tam olarak ama o eşiğe geçebilmemiz için oyunların destek vermesi lazım.
Umarım.
Mesela ekranlarınıza geliyor. Bakın Battlefield'de adamın göz bebeğinde, hı hı, etraftaki olayların yansımasını görürken silahın üstünde bile alev makinesinin alevinin yansıması,
evet,
var.
Bu çok etkileyici bir şey. Zaten biz oyuncular olarak geçtiğimiz senelerde HDR ile görüntü kalitesinde bir sıçrama yaşamıştık. Yine Nvidia da özellikle HDR'ın üzerine oldukça fazla durmuştu. Şimdi bu senede bu yansımalarla beraber bir kat daha tatlanacak oyun deneyimi.
Şimdi aynı zamanda bu kartlarla beraber hayatımıza girecek bir başka önemli konu var. Ray Tracing'in yanında DLSS. DLSS de yine şu anki oyunlar tarafından desteklenmeyen, evet, ama geliştiriciler tarafından oyunlara eklenmesi planlanan bir teknoloji. DLSS ne işe yarıyor peki? DLSS de oyunların köşe yumuşatma kısmında daha net görünürken aynı zamanda da performansına ödün vermemesini sağlıyor.
Evet.
Aslında yapay zeka destekli süper sampling, süper örnekleme olarak isimlendirebiliriz bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde. Süper sampling teknolojisi ne yapıyordu? Siz diyelim ki Full HD ekranda 4x süper sampling açtınız. 4x örnekleme açtınız. Süper sampling teknolojisinde alıyordu bunu, 4 kat çözünürlüğe çıkartıyordu kendisi sanal olarak. Sonra tekrar Full HD çözünürlüğe indirgiyordu görüntüyü. Siz daha keskin, daha yüksek çözünürlükte işlendiği için daha fazla örnekleme alınmış, dokuların kenarlarındaki renk örnekleri diğer dokularla birleştirilmiş ve kırmalar engellenmiş bir görüntü görebiliyordunuz.
Evet.
Ama bu inanılmaz performans isteyen bir şey. Ne,
kesinlikle,
yapıyor? 4 kat çözünürlüğe çıkartmak için 4 kat fazla işlem gücüne ihtiyaç duyuyor kartınız zaten. DLSS ne yapıyor? Şimdi DLSS diyor ki, arkadaş, Nvidia'nın zaten deli gibi süper bilgisayarları var. Bu süper bilgisayarlar doku tahmini, bir sonraki resimde dokunun ne olabileceği, bir sonraki resimdeki rengin nasıl doldurulması gerektiğini tahmin edebiliyor bir veri oluşturup bunu öğrenebiliyorlar. Makine öğrenmeyle bunun tahminlerini hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Bizim de zaten TensorCore ismi verilen, tensör çekirdekleri isim verilen yapay zeka işlemlerini hızlandıran çekirdeklerimiz var bu GPU'da. Biz ne yapalım? İlk önce kendi süper bilgisayarlarımızda bir oyunu makineye öğretelim. Makine neyi öğrensin? Sahneler nasıl ardı ardına geliyor? Çevrede nasıl bir renk paleti var? Renk paletinin içinde hangi objeler daha önde, hangi objeler daha geride? Ben bir objeyi hızlı ekran kayarken nasıl bir örneklemeyle doldurmalıyım ki görüntü daha net oluşsun? Bunları öğreniyor süper bilgisayar. Evet. Bu çok uzun bir süreç ve çok işlem gücü gerektiren bir iş. Ama bunu öğrendikten sonra TensorCore'un kullanabileceği, tensör iş çekirdeklerinin kullanabileceği bir yapı, bir formül üretiyor. Siz sürücüyle bu formülü indiriyorsunuz. Kart artık bu formülü öğrenmiş oluyor ve arkamızdaki gibi bir oyunu 4K çözünürlükte performanstan hiçbir ödün vermeden köşe muşatma uygulayarak bize gösterebiliyor. Aslında Super Sampling'in 4 kat çözünürlük yükseltilerek değil de yapay zekanın bir sonraki kareyi, bir sonraki sahneyi tahmin edilerek doldurulmuş halini düşünün. Şimdi Nvidia'nın iddiası diyor ki görüntüden hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Yani görüntü kalitesinden ödün vermeden performansı arttırıyoruz. Kendilerinin hazırladığı bir demo var.
Evet.
İzlerken kesinlikle özellikle hızlı sahnelerde, akıcı sahnelerde falan hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ama tabii ki biz bunun etkisini ne zaman göreceğiz? Destekli oyunlar çıktığında hep beraber test ediyorken göreceğiz. Sonuçta arkamızdaki teknoloji demosu bize Nvidia tarafından sağlanmış. Hani biz bakıyoruz, o evet güzel diyoruz ama hani sizin için çok da bir şey ifade etmeyebilir bu.
Yani şu anda mesela biz oyunlarda ne yapıyoruz? AA açıyoruz, TAA açıyoruz. Bunları açıp bir deneyeceğiz. Sonra DLSS'i açacağız. Yani Deep Learning, Super Sampling'i açacağız. İkisi arasındaki deneyime bakacağız. Şu anda hatta biz iki şekilde de açabiliyoruz bu görüntüyü ve ikisi arasındaki kare farkını net bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Ama bu demo. Yani demo, bunlar sonuçta Nvidia'nın kendi demoları. Bu yüzden geliştiricilere çok büyük bir görev düşüyor. Yakın zamanda umarım verdikleri sözleri yerlerine getirdiler.
Mesela 4K çözünürlükte çalışan bir demo bu. Aynı zamanda şimdi RTX'te de mesela şüpheler vardı. Acaba 4K çözünürlükte çalışmayacak mı? Sadece Full HD'de mi kitle olacak diye. Bize sağlanan demolarda RTX 4K çözünürlükte de aktif olarak kullanılabiliyor. En azından biz 4K çözünürlükte deneyimleyebildik.
Evet.
Ve bu görüntüleri de aslında RAW olarak belki liste dışı yükleyip bu videonun altında link olarak donanım haberde vermekte yarar var. Sizlere bu görüntüleri RAW olarak yani 4K çözünürlükte capture edilmiş olarak vereceğiz. Şu anda linklerini aslında şöyle diyeyim, link demeyeyim de siz YouTube'dan izliyorsanız donanım haberde bu videonun linki var. Yani donanım haberdeki versiyonunu izlemeniz için bir link var YouTube sayfamızda. Tıkladığınızda liste dışı olan videolarda erişebileceksiniz.
Evet, orada erişip kendiniz görün. Yani evet, biz kendiniz görün, anlatıyoruz çünkü herkesin gözü farklı, bakış açınız farklı, monitörünüz, görüntülediğiniz ekranlar farklı. Bizim deneyimimiz başka, önemli olan sizin kendi ettiğiniz, kendi elde ettiğiniz deneyim. Kendiniz bakın mutlaka.
Birebir görün. Bizim gördüğümüz bu ve size de bunu bir şekilde ulaştırıyoruz arkadaşlar. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bu kartlarda bir de Nvidia bir güzellik daha yaptı. Biliyorsunuz Riva Tunnel benzeri yazılımlarla biz bu kartları modlayabiliyorduk. Hız aşırtma yapıyorduk. Ama hız aşırtma işlemini nasıl yapıyorsunuz? Birazcık arttırıyorsunuz. Megahertz'i bir sürü test gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Birazcık da arttırıyorsunuz. Bir sürü süre test gerçekleştiriyorsunuz. Tam limiti buluyorsunuz. Bu sefer hiç ummadığınız bir yerde, oyunun hiç ummadığınız bir noktasında çat diye sistem takılıyor. Oyundan atıyor sizi, diyor ki ben GPU'yu koruma altına aldım vesaire. Aslında tam olarak stabil değeri bulamamışsınız halbuki. Dedi ki Nvidia, ya biz size bir iyilik yapalım. Madem hız aşırtmayı çok seviyorsunuz, size bir araç sağlıyoruz. Bu araç sayesinde artık tek tıkla GPU'nun limitlerini görebileceksiniz.
Bu yazılımın ismi de Nvidia Scanner arkadaşlar. Bu yazılımla beraber aslında bu bir API. Yani aslında gördüğünüz çoğu hız aşırtma programına entegre olabilecek bir yapıda. Yani misal veriyorum.
Riva Tunnel'de bunu destekleyebilecek.
Yani Riva Tunnel olacak. Evgen'in Precision özellikle hız aşırtma yapanlar ekran kartlarında severler o yazılımı. Onda da kullanılabiliyor olacak. Bu temel olarak ne yapıyor? Senin de dediğin gibi farklı frekans değerlerinde denemeler yapıp size en kullanılabilir ve en stabil hız değerlerini sunuyor ve kilitliyor kartı isterseniz bu değerleri. En güzel yanı da şu, biz bile test ederken en çok zaman kaybettiğimiz hız aşırtma. Çünkü kartın potansiyelini görmek istiyoruz sonuna kadar ama bu otomatik bir hale gelince herkesin kullanabileceği, çok rahatlıkla yapabileceği bir şey anlamına geliyor.
Evet, çünkü Nvidia'nın söylediği şey şu, diyor ki ya siz şimdi faz ve güç durumlarının hepsini test edemiyorsunuz diyor. Tek bir oyunda denemeniz ya da 2-3 oyunda denemeniz diyor tüm güç durumlarını test etmeye yetmez. Ben tüm fazlara tüm güç durumlarını test ediyorum diyor, sana en stabil değerleri veriyorum. Nvidia Scanner yazılımı da tüm Nvidia ekran kartlarında limiti bulmanız için kullanılıyor. Sadece 2080'ler için değil. Bu da güzel konulardan bir tanesi tabii. Hazır böyle ekran kartları almışken hız aşırtıp limitlerine ulaşmak da herkesin isteyeceği konulardan biri. Evet.
Ve GPU Boost da biliyorsunuz Nvidia'nın nesiller boyu geliştirdiği bir algoritma aslında. Hız aşırtma algoritması. Yeni mimariyle, Turing mimarisiyle beraber GPU Boost 4'e de geçtiğimizi belirtmiş olalım.
Şimdi bu kartlarda soğutma da değişti. Eskiden tek fanlı bir soğutma sistemi mevcutken kasadan çektiği havayı kasa dışına doğru atan, şimdi kasanın içinde de bu havayı döndüren çift fanlı bir yapıya dönmüş oldu Nvidia. Bu fanlı yapı daha sessiz ki kart yük altındayken dahi 30 desibel seviyelerinde çalışıp sessiz ve serin tutmayı yetebilen bir soğutma sistemi. Eğer ben sessiz bir kart istiyorum diyorsanız Founders Edition kartlar dahi, Nvidia'nın standart tasarımı dahi artık daha sessiz çalışıyor.
13 bıçaklı fanlar bunlar ve artık fark ettiyseniz arkadaşlar önemli bir detaylardan biri de bu. İçerisindeki alüminyum soğutma yapraklarının kartın boydan boya uzandığını göreceksiniz bu yapının. Bir önceki seride, Pascal serisinde kartın belli bir kısmından sonra başlıyordu. Başta fan vardı, sonrasında yaprakları, soğutma yapraklarını görüyordunuz. Şimdi boydan boya bir soğutucu.
Kartın ağırlığını da arttırmış.
Kesinlikle onu söyleyeceğim. Yani kartın ağırlığını aslında altyapıdaki o soğutma belirliyor.
Evet, gerçekten de çok ciddi yatırım yapılmış soğutma sistemine. Aynı zamanda burada kapakla korunan NVLink köprülerini de görüyorsunuz. Yeni köprüler var bu ekran kartlarıyla beraber ve artık çift ekran kartı kurulumunda ekran kartları birbirlerinin belleklerini okuyabiliyorlar. Evet. Yani 11 GB belleğe sahip olan GeForce RTX 2080 Ti'den 2 tane aldığınızda artık 22 GB bellekli bir GPU'nuz oluyor. Yani çift GPU 22 GB belleği kullanmaya başlıyor. Bu çok önemli bir gelişme çift ekran kartı kurulumu için ama yani ülkemizdeki fiyatları düşünüldüğünde birçok kişi için herhalde pek de bir şey ifade etmiyor diyebilirler
yani,
bizim için.
Bizim de elimizde 2 tane 1080, 2 tane 2080 Ti yok açıkçası. Hani bunu deneyimlemek, hani bizi geçtik, son kullanıcıda da gerçekten zor olacak. Ama orada verilecek güzel detaylardan biri de şu, bant genişliği açısından Nvidia'nın zaten hali hazırdaki yüksek bant genişlikli SLI'ından çok daha yüksek bant genişliğine sahip 50 GB bir saniye civarında bir hızdan bahsediyoruz. Ve yapısal olarak da zaten mini bir PCI Express gibi gözüküyor. Yani sanki kartın iki tarafında da PCI Express çıkışı varmış gibi gözüküyor. Yani altyapısı güçlü. Her kart farklı ölçüde yararlanabiliyor bundan. Yani 2080 Ti, 2080, 2070 farklı ölçüde hatlar belirleyerek yararlanabilecek bundan. Ama en nihayetinde daha iyi ölçeklimi görecek miyiz? Onu zaman gösterecek. Sürücülerin birazcık daha olgunlaşmasını beklemek lazım belki de.
Bizim de testler yapıp net bir şekilde bunu görüntüleyebilmemiz lazım. Şu anda ne yazık ki bu teknolojiyi test edecek ne köprümüz var. ne de kartımız var, iki tane. Evet. Şimdi kartlarla ilgili son söylemek istediğim şey de monitör çıkışlarıyla ilgili. Arkada aslında display portları görüyorsunuz, HDMI'yi görüyorsunuz. Olabilecek en yüksek standartlar destekleniyor şu anda. Burada sadece size göstermek istediğim Virtual Link ismindeki tip C çıkışı. Diyeceksiniz ki tip C çıkışı var. Bu tip C çıkışına ben disk bağlarım falan.
Flash bellek.
Evet, ama bunun asıl konusu yani bu tip C çıkışının arkadaşlar sanal gerçeklik gözlüklerini bağlamanız. Tek kabloyla artık 27 watt'a kadar güç çıkışı alabiliyorsunuz. 4K 120 FPS'ye kadar görüntü aktarabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda USB bağlantıları sayesinde ses de görüntüyle beraber aktarılabiliyor ve kontrolcülerin o verdiği veri iletişimi de yine buradan sağlanabiliyor.
Yani biliyorsunuz aramızda mutlaka kullananlar vardır. Tamam, HTC Vive ucuz bir şey değil. Çoğunlukla ülkemizde kullanılan gözlük o. Ucuz bir şey değil ama ne oluyordu? Arkanızda bir halat dolaştırıyordunuz. Farklı kablolarla farklı soketlere takıyordunuz. Şimdi bunu tek portta halletmek
incecik bir kabloyla
halletmek hem sizin deneyiminizi arttıracak hem de kurulum safhasındaki işinizi kolaylaştıracak.
Evet, oldukça büyük aslında yenilik bana sorarsanız bu kartlarla gelen güzel özelliklerden bir tanesi. Evet. Yani şu anda kullanabiliyor muyuz? Yok, bunu destekleyen herhangi bir kask yok dünyada. Evet. Bir sene içinde çıkacaktır büyük ihtimalle bunlar. Ama bu kart en azından bir şeyin ateşini yaktı.
Evet.
Bir fitili ateşledi. Bundan sonrası da artık endüstriye kalıyor.
Kesinlikle.
Şimdi çok konuştuk değil mi? Anlatacak bir şey de kalmadı diye düşünüyorum kartlarla ilgili. Yavaş yavaş performans değerlerine geçelim. Lazım. Sonra canlı oyunlarla devam edelim. Evet, ilk testimiz 3D Mark V Strike. Sentik testlerle başladık. Full HD'de gerçekleştirilen teste baktığımızda 2080 Ti yani diğer kartlarla arasını öyle bir açmış ki o ayrı bir yerde, diğer kartlar ayrı bir yerde. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Burada sadece yani görmüşsünüzdür siz de 1080 Ti 2080'in önünde yer alıyor. Fast Track Extreme ise 4K'da gerçekleştirilen bir test. 2080 Ti yine açık ara önde tamamlıyor. Ama 2080 ile 2080 arasındaki fark gerçekten ciddileşiyor, derinleşiyor bu tarafta yani. Önemli. Bu gözden kaçırılmaması gereken detaylardan bir tanesi.
3D Mark Time Spy Extreme'e geldiğimizde DirectX 12 tabanlı bir test bu. Ve 2080 Ti'ye baktığımızda 2080 ile arasında ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Az önce gördüğümüz gibi hani 1080 Ti 2080'in önüne geçmişti. Ama burada gördüğünüz üzere 2080 ufak bir farkla da olsa 1080 Ti'nin önünde.
İlk oyun testimiz Shadow of the Tomb Raider. Aynı zamanda tabii ki biz bu oyunun RTX'i ilk kullanılan oyunlardan bir tanesi olmasını da umut ediyor ve evet, bekliyoruz. Bir güncellemeyle beraber gelecek. Şimdi burada Full HD testinde kartlar zaten işlemci limitine takılıyorlar.
Evet.
2080 bakın 1080 Ti'ye geçecek ama hani hala bir geçeyim mi geçmeyeyim mi gidip geliyor arada. Neden? İşlemci limiti bütün kartları benzer seviyeleri çekmiş durumda.
Kesinlikle.
Tabii 2080 Ti işlemci limitlese bile aga ben 2080 Ti'yim demiş.
Belli bir performans çıtasını yukarı taşımış.
Evet, orada yukarıda kalmaya devam ediyor. Şimdi 1440p'ye geçtiğimizde ise bu 2K çözünürlük ki birçok modern aslında G-Sync destekli monitör de 2K çözünürlükte kullanıcılarla buluştu. Burada fark ciddileşiyor, derinleşiyor. Ama 2080 ile 1080 Ti arasında hala da hani kart tercih yapacağım bir fark yok.
Evet, yani kapışıyorlar hala. Bir evet, kapışma söz konusu. Hani bir tanesi önde olup da artık arayı açmış olsa diyeceğiz ama öyle bir durum henüz şu an yok.
Bakın oyunun ayarlarından high seçeneğini seçiyorsunuz. Yani en yüksek detayı direkt o sizin için belirliyor. Bazı seçenekler burada ultra detay olarak ayarlanmıyor. Onu da söyleyeyim, sizin 50 açmanız lazım ama biz herkes eşit yapabilsin diye high detay seçeneğini seçtik DirectX 12'de. Burada 4K çözünürlükte 2080 Ti 60 FPS limitinde kalıyor.
60 kare saniyede bizim 4K'da hayal ettiğimiz bir şey.
Evet.
Şimdi gerçek olduğu gibi gözüküyor.
Şimdi hani dedik ya DirectX 12'de fark açılıyor diye. Bakın Time Spy testindeki yüzde kadar neredeyse bu oyunda da Ti ile 2080 arasında fark var. Ama 2080'i yani Ti'den vazgeçip 2080'e geçecek kadar da bir fark görmüyorum orada.
Evet.
Eski bir oyun ama hala da grafik olarak bana sorarsanız en zorlayıcı oyunlardan bir tanesi. Yine yüksek grafik detaylarında köşe yumuşatma ve fizik kapalıyken yaptığımız testlerde burada yine 1080 Ti, 2080 önde ama aralarından 2080'de çok ciddi bir fark yok. 2080 Ti 2K çözünürlükte farkı açıyor. Yani ciddi bir şekilde fark evet, var aralarında. 4K'da ise zaten bütün kartlar 60 FPS sınırının üstündeler. Yani bu oyunda 4K artık 1080 Ti ve üstü için problem değil. Hitman de yine önemli oyunlardan bir tanesi. DirectX 12 destekli bir oyun.
Evet.
Burada Vega 64'ün atak yaparak ben de varım dediğini görüyoruz. Ben de varım hani.
Evet,
burada bir kart var bende.
Pascal mimarisinde biliyorsunuz DirectX 12'nin performansı belli bir zamana kadar sürücülerle toplanmıştı,
evet,
toparlanmıştı ve AMD o konuda öndeydi. Şimdi Nvidia bu konuda da çok güzel bir şekilde gücünü ortaya koyuyor ama AMD'ler de sinyal veriyor.
Evet, bakın 4K'ya çıktığımızda aslında burada farkın tam olarak artık oturduğunu görüyoruz. 2080-1080 Ti'nin önünde ve 2080 Ti'da gerçekten 4K kartıyım ben diyor. 100 FPS evet, neredeyse ya yani.
2080 ile 2080 Ti arasında yaklaşık %20'lik bir fark var.
Evet, evet, yani gerçekten oldukça güzel. Far Cry 5 yine önemli oyunlardan bir tanesi ama performans optimizasyonu konusunda ne kadar dengeli olduğunu görüyorsunuz. İşlemci limitine takılmış durumda ultra ayarlarda bile kartlar. Yani bunun 2K çözünürlüğüne geçtiğinizde de tam belirleyici sonuçtan oluşmadığını görüyorum ben net bir şekilde.
Evet.
4K çözünürlük boyunda birazcık fark yaratıyor ama 1080 Ti bile 60 kare saniye 4K oynatabilen bir kart bu oyunu. Yani o konuda ben çok da problem yaşanacağını düşünmüyorum.
Bir önceki nesil kartlarda aslında gayet işinizi görebilecek kartlar demek oluyor bu.
Evet. Evet, Grand Theft Auto 5 açar mı? Hani sorusunun cevabı da Flash testinde görüyorsunuz. Açıyor evet, kartlar. Yani zaten artık oyunda bakma optimizasyon konusunda elinden geleni yapmış oyunlardan biri. Bayağı bir çalışıyor sistemlerde o ya hızlı
yani
bir şekilde.
Yani yüksek tazeleme hızına sahip monitörlerde Full HD'de gayet verim alırsınız. Eski kartlarda da yeni RTX kartlarda da.
Evet yani Full HD 2K artık 1080 Ti ve sonraki ahali için hiçbir şey ifade etmiyor
evet,
yani bu oyunda. Onu söyleyeyim size net bir şekilde. Burada şu önemli 4K. Yani 4K dediğiniz zaman orada kartlar yoruluyorlardı zaten. Ama bu oyunun en azından bizim ayarladığımız grafik detaylarında yani ultra yüksek ayarlarda baktığınızda 2080 Ti 96 kare saniye gösteriyor ama 1080 Ti de zaten 60 karenin üstünde kalıyor. Witcher'a da bir bakmak lazım. Witcher de yine önemli oyunlardan bir tanesi.
Evet.
Şimdi Witcher grafiksel detay seviyesi olarak oldukça iddialı oyunlardan bir tanesi. DirectX 11'den yararlanan oyunlardan bir tanesi bu arada. Onu da söyleyelim. Yani genel olarak baktığımızda 2080 Ti ciddi manada bu oyunda fark yaratıyor ya. Full HD çözünürlükte dahi. Bu kartlar gerçekten bayağı sınırmış. Bu oyunun asıl limiti kartmış yani.
Yani kartlar belki de bu oyunun başarısını engellemiş.
Aynen. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi çözünürlük arttıkça etki ve kartların gücünü kaybedişi daha net bir şekilde ortaya çıkıyor ama modern kartlar her zaman için bu oyunda zaten çok yüksek FPS'ler veriyorlardı.
Evet.
Konu 4K olduğunda da hani 1080 Ti yine bu oyunu 4K'da oynatabilen kartlardan bir tanesiydi. Ama yine aralarında belirleyici farklar var. Yani gerçekten o limit aşımını görebiliyorsunuz.
Evet.
Belirleyici farkların oluştuğu net bir şekilde burada gözlemlenebiliyor.
RTX 2080 Ti'de artık bunun üzerine bir tat olmuş.
Evet, gerçekten de öyle. Şimdi canlı oyun demoları da geliyor. Biz oyun demolarının hepsini 4K çözünürlükte özellikle kayıt altına aldık ki tam olarak kartın performansını siz de net bir şekilde görebilin. Yani 4K oyun kartı zaten 1080 Ti'ydi benim için. Yani 1080 Ti ile beraber o zamanın oyunları için biz ne diyorduk? Bu kart artık 4K oyun kartı olmuş.
Evet.
Şimdi bu seneden sonra çıkacak ultra detay oyunlarda da 2080 Ti artık 4K 60 FPS'ye hani yürüyen bir kart olmuş. 1080 Ti'de biz 30 FPS'yi geçtik mi seviniyorduk ultra yüksek detaylarda. Kesinlikle. Çünkü hani tamam burada yüksek FPS'leri görüyoruz da benchmarklarla sizin sahnelerle bizim belirlediğimiz sahnelerle oyun deneyim arasında fark var gerçekten de.
Evet.
2080 Ti burada gerçekten benim 4K televizyonum var. 4K bilgisayar monitörüm var. Deneyimi maksimum yaşamak istiyorum. Ya da 144 Hz monitörüm var. 2K'da 144 kare saniye görmek istiyorum.
Evet.
Yan adamın kartı.
1080 Ti ile de 2080 Ti ile arasında aslında yüzde olarak bir farkı belirtmek gerekirse arkadaşlar. Hani %30 ile %15 arasında bir fark oluşabiliyor ama bu oyundan oyuna değişiyor. Özellikle DirectX 12 oyunlarda %30'a yaklaşan bir fark oluşuyor. DirectX 11 oyunlarda %15 civarlarında bir fark görüyorsunuz. Bu farkta değer mi? O konuyu tabii sizlere bırakıyoruz.
Evet, sıcaklık ve aslında sessizlik yani ses değerlerine baktığımızda da kart gerçekten vaat ettiğini veriyor. Serin ve sessiz çalışan bir kart. Böylesi performanslı bir kart için performans değerleri aynı zamanda bu sıcaklık ve serin tutması kendini önemsenecek bir başarı. Güç tüketim değerlerine baktığımızda da beklendiği gibi zaten. Daha farklı bir şey beklemiyorduk bu grafikten. Açık söylemek gerekirse Nvidia yeni jenerasyonda elinden geleni ortaya koymuş. Evet, bu videomuzda özellikle fiyatlarıyla can yakan ama performansıyla da al beni diye bağıran 2080 Ti ve 2080'i inceledik. Umarım sizin için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Gönülden geçen herkesin bu kartlara istiyorlarsa sahip olabilmeleri.
Evet.
Yani bizi heyecanlandırıyor. Heyecanımızı size aktarıyoruz ama doğal olarak biliyoruz ki birçoğunuz bu kartlara dokunamayacak bile. Hani bırakın sahip olmayı, evinde kullanmayı.
Evet.
İnsan da üzülüyor tabii. Biz ne istiyoruz? Bizim bu heyecanımızı sizlerle beraber paylaşalım. Abi ben aldım. İşte performansını sen şöyle dedin ama bak ben bu özelliğini keşfettim. Ya da senin dediğin gibi çıkmadı diye bir tartışalım. Yani
keşke.
Bizim eskiden çok keyif aldığımız bir ortamlar vardı. Özellikle 400-500 serisinde biz bu ortamları çok yaşayabildik Nvidia'nın. Neydi? Bizden önce alanlar bize ders veriyorlardı testte.
Evet,
hani bizi şeyle izliyorlardı böyle. Bakayım bu kart bende var bakayım ama bu kel ne diyecek diye bakıyordu tamam mı?
Bu arkadaşlar nasıl incelemiş evet. Şeklinde ve farklı farklı özelleştirilmiş kartlar oluyordu. Kullanıcılar arasında ya işte aslında bu markanın özelleştirilmiş kartı daha iyi. Bu
evet,
daha
evet.
iyi soğutuyor. Bu daha yüksek frekanslara çıkabiliyor GPU olarak. Bu tür tartışma ortamları görüyorduk ama şimdi artık hangi kart alınacak da hangi kart karşılaştırılacak diye ben üzülerek düşünüyorum.
Evet, bizi gerçekten üzen kısım bu. Heyecan da biraz törpülemiyor değil. Yani elinizde servet tutuyorsunuz. Karşı taraftaki sizler de yani böyle bakıyor. Yani belki de yakın zamanda sahip olamayacak. İnşallah diyorum ya hepiniz istediğiniz her şeye sahip olursunuz.
İnşallah.
Şimdi diyeceksiniz ki abi inceledin. Son sözü ne olacak kartlarla ilgili? RTX serisi beni en çok heyecanlandıran donanım gelişmelerinden bir tanesi son dönemde. Ben ray tracing çok önemli bir teknoloji. DLSS'i bir kenara koyuyorum. Zaten köşe yumuşatmayı kartlar olabildiğince hızlı bir şekilde yapıyorlar. Ama DLSS'le beraber evet artacağı söyleniyor. Bunu göreceğiz. Önümüzdeki günlerde daha fazla test edip göreceğiz. Bu da gelecek vadeden bir şey. Kartın yapay zeka işlemlerinde çok daha yüksek performans potansiyel sunabiliyor olması da güzel bir şey ama şöyle bir durum var. Bu kartlar için de 2080 Ti için şunu diyebiliyoruz. Evet, yeni nesil ekran kartı geldi. Evet, çok
geldi.
Güçlü ve eskisini geride bıraktı. Ama 2080 için aynısını diyemiyoruz.
Ya 2080 aslında 1080'le kafa kafaya DirectX 12'de birazcık daha önüne geçen bir kart olmuş oldu. 2080 Ti aslında Nvidia için ve performans camiasında, oyun performansı camiasında bir yenilik özelliğini
yani
taşıyor.
Yani 4K'da 1080 Ti yetmiyordu. İşte Titan XP yetmiyordu dediniz. bu kartı aldığınızda evet 4K'da bir performans sıçraması yaşayacaksınız. Evet. Ama zaten 2K'ya kadar bir monitörünüz varsa şu anda görünen köy o ki 1080 Ti zaten fazla yetiyor yani.
Evet, yani illa işte belki de işte içerisinde işte tensör çekirdekleri, ray tracing çekirdekleri olsun diye mutlaka hani ray tracingli bir kart alayım diye heves etmeyebilirsiniz. Halihazırdaki kartlar çok güçlü zaten.
Şimdi donanım dünyasında hep bir kırılma anı vardır. Hep bir riskli adım vardır. Nvidia şu anda en riskli adım atmış durumda. Nedir bu riskli adım derseniz eğer, bakın sektörün hazır olmadığı, sektörde şu anda kullanılmayan şeyleri kartlara ekleyip
evet,
sektörün bunu kullanmasını bekleyecek adamlar. Şu an Nvidia için doğru zaman bunu yapmak için. Hatta en doğru zaman. Neden? Rakibi diye bir şey yok. Rakibi yoksa da doğal olarak adamlar bunu deneyebilecekleri zamana geldiler.
Kesinlikle.
Yani adam şunu diyebiliyor. Evet, ben bu teknolojileri koyarım. Biraz uzanır yatarım. Performans uçmuş uçmamış.
Evet.
Kullanıcı çok da dert etmez. Neden? Bu kartlarda yeni bir şey var. Ve bunu evet bir sene sonra belki de iki sene sonra aktif kullanacaklar. Ama ben bir şeyin ateşini yaktım. Geliştiriciler bir şey geliştireceklerse de ellerinde bir referans kart var. Yani bu kartın üstünde gelişecek bu teknolojiler. Ya, bu önemli.
Sözler verildi, tutulması gerekli. Aslında evet, en önemli şey o. Yani geliştiriciler şimdi Nvidia bir platformu koydu önümüze. Şimdi geliştiricilerin söz vermesini istedi ki geliştiriciler söz verdi. Listesinde de göreceksiniz zaten. Birçok oyun var. Yani popüler oyunlar da bunun içerisinde dahil. PUBG de bu işin içerisinde dahil. Mesela DLSS
için. Evet,
DLSS için. O yüzden şimdi sözler verildi. Sözlerin tutulması gerekiyor. Sözler tutulursa kullanıcılar memnun kalır ve RTX serisi için çok da olumlu bakabilirler. Ama sözlerin ne kadar sürede tutulduğu, bu da çok önemli bir faktör olacaktır.
Yani şu inceleminin yayınlandığı tarih için eğer 1070, 1080, 1080 Ti sahibiyseniz şu anki sahip olduğunuz ekran çözünürlüğünde oynamak istediğiniz oyunlardan zaten yüksek performans evet, alıyorsanız bu kartlara birazcık daha geç heves edebilirsiniz. Neden? Evet. Bu kartlara aldığınızda sundukları hiçbir özellik şu anda size hitap etmiyor.
Evet.
Ne oynadığınız oyunda kullanabiliyorsunuz bu özellikleri, ne yeni aldığınız oyunda çalışıyor. Şu anda öyle bir evet, özellik de yok. Ne de monitörünüzde size dünyaları vaat ediyor. Zaten iyi çalışıyordun.
Evet.
Hani biraz daha iyi çalışması kimse için bir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi Nvidia her donanım üreticisi için en riskli işe giriyor. Nedir bu? Kırılmayı ben yapacağım diyor. Kimsenin kullanmadığı bir özelliği evet, kartıma ekleyeceğim. Gelecekte endüstri bunun üstünde şekillenecek diyor. Ve dediğim gibi Nvidia için doğru zamandı bu. Kullanıcı tarafından baktığımızda da 1070, 1080, 1080 Ti sahipleri rahat nefes aldılar.
Evet.
Çok rahat nefes aldılar.
Biz hala bekleyebiliriz. Ben evet, de 1080 Ti sahibi olarak ben hala pusuda bekliyorum
evet,
mesela.
Evet, şunu dediler yani. Oh, yani
iyi ki çok katlamadı, iyi bir şey çıkmadı.
Evet, 1080 Ti ikiye katlamadı. Ben onun bilinciyle yaşayamazdım.
Evet, çünkü
demiyorsunuz yani.
1080 Ti yine ciddi bir yatırım.
Çok ciddi.
Yani tamam, bu kartlar için pahalı dedik ama onlar da aslında belli raddede bütçeyi sarsan kartlar. Biz hala pusudayız. Çok üzülmedik ama RTX'in başarımı belki ileride şunu dememize sebep olabilir. Ya bu 52. el bu satalım.
Evet, bir yenisine geçelim diyebilirsiniz. 2070 de burada belirleyici rol oynayacak diye düşünüyorum. O kart da daha sonra gelecek bu
evet,
kartlardan. Bu videomuzda RTX ailesini olabildiğince anlatmaya, performansını göstermeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.